Ayrım 20, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 251. Karşı duvarın dibindeki su arkının kenarına siyah bir koyun yatırmışlardı. İki kasap kesmeye hazırlanıyordu. Daha şimdiden 3-4 çocuk hayvanın etrafını çevirmişti. Kasabın çırağı olan çocuk ustasının dalgın bakışları önünde çevik bir hareketle diz çöktü. Uzun parlak bıçağını kurumuş kanla mosmor olmuş tahta kından efece sıyırdı. Çenesinden tutup koyunun başını geriye bükerek gırtlağı gerdi. Bıçağın işlemesiyle tüylü gövdede titremeler başlamıştı. İlk kan fıskiyesi karşı duvara çarptı. Bu boğazlamanın artık mukaddes şeylerle hiçbir alakası kalmamış, asırlarca namına gerek hayvan gerek insan kanı dökülen uydurma kuvvetin bütün mehabeti belki de kaybolup gitmişti. Kurban bayramlarında bazı İstanbul konakları bu kârlı işe bir parça sarık tütsü, kurbanın gözünü bağlayan beyaz tülbent ve dua ile bir şeyler ilavesine çalışırlardı. İçtimai kıymetini tüketmiş her adet gibi bu da nihayet gittikçe komik bir hal alıyordu. Kasap çırağı hayvanı ard ayaklarından birisini delerek şişirmişti. Mezarımın taşı Urfa'ya karşı diye yeni moda olan bir kötü türküyü tutturarak acele yüzdü parçaladı. Bacakları mafsallarından kırıp ayırdı. Kelle bağırsaklar ve işkembesiyle beraber bunları deriye sardı. Sırtına vurup ustasının arkasından önlüğü ve yamalı çizmeleri taze kan lekesi içinde defolup gitti. İçeride gardiyanlar, dışarıda jandarmalar koca bir leğenin içine yığılmış et parçalarına bakarak geride bırakacağı tesiri bildiği için azametle somurtan Tözey'i met ediyorlardı. Tözey abla çok yaşamalıydı. İşte boyuna beraber sevaba girmişti. Namaz kılmalı değil, kurban kesmeli, kurban. Kurbanın sevabı hiçbirine benzemez. Yarın ahirette Sırat Köprüsü'nde üzerine binilecek. Bacaklarını sallayarak köprüyü geçiverirsin. Sus Kızılbaş! Tözey çamaşırları götürmek için bir bohça getirmişti. Sefer oldukça büyük bir çıkını kıza verdi. Yorganı da söktün mü bizim Sefer?
Söktüm bizim Tözey Hanım.
Yastık yüzünü?
Dur bakalım, mutlaka bir şey unutmuşsundur. Eğer bir parça eksikse ben çocuğu yollarım. Allah'a ısmarladık Murat Bey.
Güle güle.
Mektubuma cevap vermediniz.
Bu akşam yazacağım.
Öyleyse yarın öğle yemeği yapmayın.
İstemez, bak gücenirim.
Sefer, sen beni duyuyor musun? Yarın öğle yemeği yapmayacaksın.
Baş üstüne abla.
Hacı Abdullah'ın kaç günü kaldı?
5.
Darısı başınıza af var diyorlar.
Kime? Türk milletine mi?
Alay etmeyin, vallaha varmış.
Ben alay etmiyorum ki. Tözey gittikten sonra Murat Sefer'e katiyetle emir verdi. Etler sana teslim, fıkaralardan başkasına bir lokma verirsen kulaklarını keserim. Baş üstüne beyim, sen gelmeyecek misin?
Lüzum yok.
Kurban kesildiğini, et dağıtılacağını çıplaklar çoktan duymuşlar, arka kapıyı çevirmişlerdi. Hepsi de Murat Bey, Murat Bey diye sesleniyordu. Murat elini sallayarak yukarı çıktı. Her basamakta gürültü bir kat daha artmıştı, gülümsedi. Sevimli bir heyecan duyuyordu. Elleri cebinde, mahpus omuzunda volta vurmaya başladı. Tözey kediye bir gün esans sürmüştü. Kedi esansdan ne anlar? Mahpus sinirlenmiş yalanıp durmuştu. Şimdi ard ayakları sol omuzunda, başı ve ön ayakları sağ omuzunda ve adeta sevgiyle horluyordu. Buna biraz et ayırmak icap ederdi. Daha haberi yok. Kokuyu alsa yalvaran feryatlarla, telaşla kapıyı tırmalar. Açlığın birçok insanları neden çamura gömdüğünü anlamak için açlığı hayvanlarda görmelidir. Murat böyle düşünerek mahpusun kadife gibi yumuşak ön ayaklarından birisini tuttu. Kedi bu dostluğa karşı minnetini törpü gibi bir yalama ile gösterdi.
Beyim!
Ne oldu, dağıttın mı? Hanıma vermeyi unutmadın ya.
Daha dağıtamadık.
Neden? Kaşlarını çatarak durdu. Sana dağıt dedim.
Başçavuş seninle görüşmek istiyor.
Hangi başçavuş?
Karakol kumandanı.
Ne olacakmış?
Hele gel beyim, bana kızma. Etin yarısını alacakmış.
Yarısını mı? Yarısı yeterse kazandık. Bir omuz hareketiyle kediyi yere bıraktı. Ağır ağır dışarı çıktı. Hele gel bakalım, ben sana çavuşla ahbap oluruz, meraklanma demedim mi?
Çavuşun adı Rıfkı idi, gedikli başçavuştu. Kars'tan Sovyet hududundan gelmişti, geleli de bir hafta oluyordu. İlk defa ciddi ciddi konuşacaklardı. Başçavuş bir elini pantolonunun cebine sokmuş, kapının önündeki masaya yarım oturmuştu. Şu haliyle bir işgal ordusunun burasını teslime gelmiş, dil bilmez, rütbesi belirsiz bir zabitine benziyordu. O da ciddi ciddi konuşmaya hazırlanmıştı. İstanbullu başçavuşa cesaret vereceğini bildiği halde yumuşak bir sesle ''Merhaba başefendi'' dedi.
''Merhaba, Töze isminde bir kadın kurban kesmiş. Dağıtma işine de siz karışıyormuşsunuz. Biz etin yarısını erat için alıyoruz. Topalı olan razı olmuyor.''
İyi ama Töze Hanım bu kurbanı mahpushanedeki yoksullar için kestirdi.
Biz hepsini almıyoruz, yarısı yeter.
Anlıyorum, lakin kalan yarısı bize yetmez. Bakınız, İstanbul'u eliyle arka kapıda bekleyen çıplakları gösterdi. Burada 40 parça et yoktur. Halbuki bizim çıplaklarımız 40 kişiden fazla.
Öyleyse baş gardiyanı bekleyeceğiz.
Neden?
Çünkü böyle işlere baş gardiyan karışır.
Başefendi, bu kurban eti. Kurban etine herkes karışır. Ben de bu işi sizi temin ederim. İsteyerek yapacak değilim. Sefer de pekala hakkından gelebilirdi. Sonra biz mahpuzuz başefendi. Elimiz ayağımız bağlı. Fazladan açız da.
Orası beni alakadar etmez. Asker vatan hizmeti görüyor. Benim erlerim de gurbetteler. Bir kısmını bize vermedikçe eti dağıtamazsınız.
Şimdi Töze Hanım'ın kurbanından çıplakların zararına siz hisse talep ediyorsunuz. Bu et sahibi tarafından bana verildi. Ben dilediğime dağıtırım. Bir hata işlersem benden ancak Töze'yi davacı olabilir. Siz yeni geldiniz. Böyle anlaşmaya imkanı olmayan bir meselede birbirimizi kırmayalım. Arkadaşça müsaade istiyorum. Lütfen razı olun da sefer eti dağıtsın.
Olamaz. Baş gardiyanı bekleyeceğiz.
Kimseyi beklemeyeceğiz. Kibarlık ediyorum başefendi. Bu kapıdan içeriye karışamayacağınızı size hatırlatmak nezaketsizlik olacak. Yalnız size bir fikir vereyim. Eti size bırakırım. Siz de bizim iki arkadaşımızı gece salıverin, bize bir dana getirsinler.
Bu nasıl bir teklif? Hakkımızda zabıt varakası tutacağım.
Durunuz, beğenmediniz mi? O halde eti bize veriniz. Siz eratınıza bu gece bir dana getirmelerini emredersiniz.
Zabıt tutacağım, hakaret. Ne demek? Jandarma hırsızlık edemez.
Ben bunun hırsızlık olduğuna kani değilim. Jandarma ne yapıyor? Herhalde şu anda bizi müdafaa etmiyor. Bu Malatya'da bazı insanlar dükkanlarını bir gece 10 bin liranın üzerine kapattılar. Ertesi sabah 100 bin liranın üzerine açtılar. Müftüzade Hacı Abdullah Efendi asker ailelerine buğdayın kilosunu 135 kuruştan sattı. Eti askerlerinize onlardan isteyeceğinize şu çıplakların derisine, yakasına değil derisine sarılıyorsunuz. Yağma yok. Yahut da burada yağma yok başefendi. Başka kapıya.
Jandarma dilenci mi? Bu nasıl söz?
Başçavuş etrafına baktı. Kapının dışarısında 3 tane nefer büyük bir dikkatle münakaşayı dinliyordu. Murat Yusuf'un dudaklarındaki incecik, çok bilmiş gülümsemeden onların kendi tarafında olduğunu anlamıştı. Başçavuş yardım istedi.
''Nerede sizin başgardiyanınız?''
''Nöbetçi gardiyan, şimdi gelir başefendi'' diye cevap verdi.
''Nerede geziyor? Bu adam mahpus mu, buranın müdürü mü, mahpusların avukatı mı?''
Murat gözlüğünü ortasından dürterek yerine yerleştirdi. ''Ben mahpusum.''
''Jandarma mesleğine hakaret ettiniz.''
Ben mesleğe hakaret etmedim. Jandarmalara da hakaret etmedim. Bu iş iyi değil diyorum.
Bilakis ben de iyilik etmek istiyorum.
Hayır, bu sizinki iyilik değil. Burada aylardır kursağına bir yudum sıcak çorba girmeyenler var. İşte başgardiyanımız geldi.
Neredesin Müslüman? Biz seni bekliyoruz.
Hayrola, evdeydim. Bir şey mi oldu?
Hiçbir şey olmadı. Başefendi seninle görüşecek.
Başefendinin eski azameti kalmamış, bir atım cesareti münakaşa uzadığından ve pek tehlikeli bir yola döküldüğünden tükenmişti. Yalvaran bir sesle meseleyi Mahmut Efendi'ye anlattı. Mahmut Efendi her zaman idareyi maslahatçıydı. İki tarafa da hak vermeyi kurnazlık sayıyordu. Baş üstüne, pekala, birazını da jandarma arkadaşlara verelim. Ne iyi diyecek oldu, Murat kaşlarını çattı.
Olmaz. Jandarma arkadaşlara mutlaka et yedirmek istiyorsak işte size 1 lira. Siz de haydi birer lira verin. Hali vakti yerinde mahpuslardan da 1'er lira alalım. 1 kurban da onlara keseriz. Lakin siz de şahsen 1'er lira vereceksiniz. Şunu da başçavuşun bilmiş olun. Siz Kars'tan geliyorsunuz. Orada Bolşevik sermayesiyle zengin olmuş tüccar efendilerimizi gördünüz. Benim 1 lira vermemi başka manaya çekmeyin. Rahat geçinir bir adam değilim. Bunu isterseniz tahkik edebilirsiniz. Yani benim verdiğim 1 liranın milli bir değeri vardır. Haydi askerlerimize et yedirmek isteyen baba yiğitler meydana.
1 liranın değeri yok. Lakin icap etmez. Sadaka ile...
Ben de sabahtan beri onu anlatmak istiyorum. Bu da sadaka. Hem de Tözey Hanım'ın sadakası. Ancak bizim gibi sefillere layık. Haydi Sefer, görüyorsun ki başefendiyle anlaştık. Artık eti arkadaşlara dağıt.
Sefer bakır leğeni arka kapıya doğru keyifle sürüp götürdü. Murat parmaklığın dışında duran jandarmalara gülümsedi.
Benden günah gitti arkadaşlar. Duydunuz ya, size et yedirecektim. Başefendimiz razı olmadılar.
Sağ ol bey, eksik olma.
Başçavuş çocuğu defolun diye kovaladı. Pek rahatsızdı. Başgardiyana öfkeyle baktı.
Bey beni yanlış anladı. Galiba eti kendimiz yiyeceğiz zannetti.
Murat cigara paketini çıkardı.
Yok, hiç aklıma bile gelmedi efendim. Eğer öyle bir şey aklıma gelmiş olsaydı, emin olun sizinle bu kadar uzun konuşmazdım. Samimiyetinize inanıyorum. Hepimiz burada millet uğruna çarpıştık. Her zaman olduğu gibi tabii siz kendi milletiniz için, ben de kendi milletim için.
İki millet mi olur? Hepimiz aynı milletiz, Türk'üz.
İki millet olmasa zat-ı âliniz silah elde benim hürriyetimi bekler misiniz? Ben kaçıp hürriyete kavuşmak istiyorum. Siz beni öldürmek bağısına buna mani olmaya çalışıyorsunuz.
Biz burada sizi ayrı milletten olduğunuz için beklemiyoruz. Suç işlemişsiniz.
Suç işlememişiz. Namık Kemal'i Magosa'ya götüren Abdülhamit zaptiyeleri de vallahi böyle söylemişlerdir. Şimdi mektepte çocuklara ama bu hikaye elbette Abdülhamit'in düşündüğü ve inandığı gibi okutulmuyor.
Namık Kemal başka, biz vazifemizi yapıyoruz. Alt tarafı bize alakadar etmez. Biz askeriz, siyasetten anlamayız.
Eğer Mustafa Kemal de 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığı zaman böyle demiş olsaydı, 10-12 kol ordu kumandanı da böyle demiş olsalardı memleket şimdi ne halde bulunacaktı? Siyaset ya iyidir ya kötü, ya lazımdır ya değil. İyi ve lazımsa bir memlekette herkes ondan anlamalı ve o işle uğraşmalı.
Siz uğraşmışsınız da başınız göğe ermiş.
İşte şimdi haklısınız. Size felaketli bir yol gösteriyorum, sakın bana aldanmayın. Bu memlekette 14 yaşındaki kızlar vesika alıp kırıta kırıta kerhaneye giderler de, meydan muharebesi görmüş erkekler de siyasi partilere giremezler. Bu hali gören zavallı Türk milleti de haklı olarak rey karıya verildi, erkeklik öldü diyor. Halbuki reyi millete vermek diye bir şey olur mu? Reyi millet verecekti.
Bu esnada ara kapıda gürültü gökyüzüne çıkıyor, telaşlı sesler, ''Sefer, Sefer, topal herif, kardeşim!'' diye avaz avaz bağırıyordu.
Başçavuş somurtarak gitti, Murat'ın tahmini hilafına dost olamamışlardı.
Bütün bu işler görülürken hayret edilecek bir şey, karı gardiyanı Şefika Hanım ortalıkta görünmemişti. İkindiye doğru Murat, Nebahat'in gönderdiği kumaşa perde modelini kopya kağıdı ile çıkarırken odaya girdi. Yüzü parıl parıldı, mesuttu.
''Aşk olsun size Murat Bey'' dedi, ''et dağıtmışsınız, hani benim hissem?''
''İyi vallahi, bu ne kadar netameli bir kurbanmış. Eti maaş alanlara dağıtmayacaktık ki. 40 yılda bir kere de halka dağılacak bir yağlı kuyruk ele geçti. Siz neredeydiniz bakalım?
Farkına varmadınız mı? Bana hiçbir zaman alıcı gözüyle bakmıyorsunuz. Size güceniyorum.
Alıcı gözüyle mi? Durun hele, biraz şişmanlamışsınız, güzelleşmişsiniz.
Alay etmeyin.
Vallahi size gardiyanlık yaramış.
Başka?
Başka, yüzünüz gülüyor. Remzi Efendi ile barıştınız mutlaka.
Allah göstermesin, ben dişçiden geliyorum, dişlerimi taktırdım.
Sahi, aman gülünüz, tamam işte böyle olacaktı. Tevekkeli değil, 10 yaş gençleşmişsiniz, aferin.
Kadın ön dişlerinin altlı üstlü iki sırasını da altın kaplama yaptırmıştı. Kırmızıya yakın sarışın yüzü, kızın saçları tamamıyla altın suyuna batırılmış gibi tuhaf bir parıltı içindeydi. Ağzını dolduran pahalı maden, Murat yüreğini bildiği için Şefika'yı daha insafsız, daha hain bir hal vermişti. ''İyi olmuş mu dişlerim?''
''Çok iyi olmuş. Artık bunların şerefine bu akşam eve gidin. Kocanıza yazık.''
''Siz bana hep fena nasihatler veriyorsunuz. O eve artık benim ölüm girer. Dişçiden sonra hukuk hakimi beyefendiye uğradım. Hanımefendiye ağladım. İkisi de razı oldu. Boşanacağım. İşte kağıt, pul getirdim.''
Koydundan bunları çıkarıp masanın üzerine bıraktı.
''Sizin eliniz uğurludur. Boşanma istidalarını siz yazıverin. İki tane olacakmış.''
''Benim elim iyi şeylere uğurludur. Altı çocukla bir anayı durup dururken kocasından boşatmaya alet olamam.''
Kadının gözlerine dikkatle baktı.
''İş ciddileşmiş. İnsan bir başkasını bulmadan eski kocasını da dostunu da bırakmaz. Hele söyle bakalım, kim bu baba yiğit?''
''Vallahi kimse değil. Ben başımı kurtarıyorum. Erkek lafı edildi mi yüreğim bunalıyor. Size söz verdim ya, ben artık ibadetle vakit geçireceğim, başımı dinleyeceğim.''
''Yalan söylemiyorsunuz ya, yalanla ibadet bir arada olmaz.''
''Yalan değil, kanaat olsun. Ben uğurlu gelir diye size yazdıracaktım. Yoksa hakim beyefendi kalemde yazdıracak, hem de daktilo ile yazdıracak.''
''Daktilo daha uğurludur. Yalnız size son defa söyleyeyim Şefika Hanım. Yanlış bir yol tuttunuz. Hiç olmasa büyük oğlunuza acıyın.''
''Kazık kadar herif, o bana acıyor mu? Parasını fantaziyesine veriyor, şimdi de evlenecekmiş. Babasına, kardeşlerine, biraz da onun karısı baksın.''
''Haklınız var, lakin boşanma mutlak lazım mı? Zaten burada da biraz boşanmış gibisiniz, sizi zorla eve götüremezler. Hele bir parça sabırlı olun, belki birkaç ay sonra fikriniz değişir.''
''Hayır, hayır, ben o alçağın yüzünü görmek bile istemiyorum. Boşanma kararını alayım, bu memleketten de çıkıp gideceğim.''
''Ooo maşallah, iş ilerledi desenize.''
''Hep alay ediyorsunuz bana, siz hiç acımıyorsunuz.''
''İnsan ne ekerse onu biçer. Siz de kocanızla çocuklarınıza acımıyorsunuz.''
''Kocam evlensin, zaten komşularla haber yolladım. Benden ona artık hayır gelmez. Başının çaresine baksın dedim.''
''Çok fena, çok.''
''Ne yapalım, sevmiyorum.''
Sözün burasında aralık duran kapı birdenbire açıldı. Şefika'nın kocası Remzi Efendi perişan bir halde içeri girdi.
''Kimi sevmiyorsun Şefika?'' diye gözleri yaş içinde yalvardı. ''Beni mi sevmiyorsun?''
''Aa, delinin zoruna bak. Sen benim peşimde mi dolaşıyorsun? Aa, hepsi gelmiş. Siz beni öldürmeye mi geldiniz? Defolun, başgardiyan!''
Murat sıçrayıp ayağa kalktı. ''Susun yahu, siz hepiniz çıldırmışsınız. Susun bakalım.''
''Neden susuyormuşum? Şunlara bak, hepsi toplanmış. Seni istemiyorum herif, sen Türkçe bilmez misin? Seni sevmiyorum, istemiyorum. Senin koynuna giremem. Etimi kesseler sana ben artık karı olmam.''
''Çocuklarımız, şunlara acı. Benim koynuma girme, ben kapı dibinde yatarım. Eve hiç gelmem. Başımı alır Adana'ya, Mersin'e giderim. Sen çocuklara bak.''
En büyük oğlan anası gibi kırmızı saçlı, kırmızı yüzlü, pek güzel bir delikanlı, son moda bir kostümün içinde, vücudu ve suratı bir manken gibi hareketsiz dimdik duruyordu. Onun yanında el ele tutuşmuş, ikiz doğmuşlar kadar birbirine benzeyen, birer yaş araları olduğu halde boyca birbirlerinin tıpkısı entarili iki oğlan çocuğu. Bunlara anaları laf arası nefretle keller derdi. İkisinin başı da şakaklarına kadar keldi. Rahmetli Ayşe ana yaralar, çocukların hayatını tehdit edecek derecede azgınlaşınca bunları doktora götürür, kendi parasıyla beddualar okuyarak ilaç alırdı. O öldü öleli artık büsbütün bakımsız kalmışlardı. Yaralar yüzlerine sirayet etmiş, yanaklarını kabuk kabuk soymaya başlamıştı. İkisinin başlarına birer örme takke geçirmişlerdi. Hatta nefes almadan bakıyorlardı. Ayaklarındaki ucu sivri, arkası kulaklı hafif Yemeniler bu çocuklara masallardaki cüceler gibi insandan başka bir hal vermekteydi. Neredeyse uçacaklarmış yahut pıtır pıtır başka bir şey, mesela kedi, horoz, elma, idare kandili olacaklarmış gibi tuhaf şeyler hissediyorlardı. Bu üç kişilik cansız kuvvetin önünde iki büklüm olmuş bitkin baba, gözleriyle birbirine kavuşturdu elleriyle anaya ses çıkarmadan müthiş bir biçarelikle yalvarmaktaydı.
''Çocuklarına bakmazsan bunlar ölür. Bunlar ölürse bu işin sonu fenaya varır. Seni bir öğreten var, bunlar senin aklın değil. Sen, bize yazık, biz, sen olmasan mahvoluruz. Oğlun dün gece sabaha kadar ağladı. Eve biz gelin getireceğiz, ötekiler işe gidiyor. Ben çalışıyorum, oğlun çalışıyor. Bizim eve ayda 200 lira para giriyor. Tam senin rahat edeceğin bir zaman.''
''İstemiyorum, paranız başınızda paralansın. Ben sana buraya ayak basma demedim mi? Neden o başgardiyan sizi içeriye neden bıraktı?''
''Bırakmayacaktı, yalvardık. Onun kabahati yok, sakın ona çatma. Başgardiyan iyi adam, merhametli bir adam.''
20. ayrımın sonu. Sayfa 263.